Ayrım 27.
Bu eve heyecanı Selim getirirdi ve giderken de birlikte götürürdü. Tekrar geldiği zaman yalnız yaşadığı saatlerin birikimiyle daha da ateşli görünür ve bizi bıraktığı yerde bile bulamazdı. O zaman kızar, köpürür, hakaretler yağdırır, içimizin ölü olduğunu, artık heyecanlarını bizimle paylaşamayacağını bağırarak ilan ederdi. Onun heyecanlarını izlemek de zordu çünkü hızla yön değiştiriyordu. Bana ilk tanıştığımızdan beri duyduğu saygıyı böyle anlarda bütünüyle unutur, daha iyi birini bulsa bizleri hemen bırakacağını ve bir kere bile dönüp arkasına bakmayacağını ileri sürerek beni tehdit ederdi. Sonra birden durgunlaşır, belki benim de aslında bunu istediğimi, beni bırakmakla bana iyilik etmiş olacağını, zaten herkesin belirli bir süre sonra onu bıraktığını, aptalca telaşlarından herkesin usandığını üzgün bir sesle anlatırdı. Bazı günlerde ise hızını alamazsa kapıyı vurup giderdi. Dışarı çıkınca hemen pişman olur ama bunu itiraf etmek ona zor geldiği için günlerce uğramazdı. Döndüğü zaman anlattığına göre arada geçen günlerde bizim sokağa her gün birkaç kere uğrar, evin çevresinde dolaşır, içeri girmeye bir türlü cesaret edemezmiş. Ben de eski kavgamızı ona hatırlatmamaya çalışırdım. Yoksa aynı meseleye dokunmaya kalkarsam aynı kavgalar tekrarlanır ve kapı aynı sertlikle yüzüme çarpılırdı. Acaba bu heyecanları hiç kıskanmadın mı Esat? Bu heyecanlara tam katılmadığına göre bu kavgalarda göründüğün kadar soğukkanlı mıydın? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Bazı noktaları hep karanlıkta bıraktın giderken Selim. Olur ya, belki bir gün tam senin gibi hissederim. Senin heyecanların benim heyecanlarım olur. O zaman seni bütünüyle yaşarım, kim bilir. Esat soluk almak için durmuştu. Turgut onu daha fazla yorarsa istediği gibi konuşamayacağını sezdi. Saatine baktı ve özür dileyerek artık kalkması gerektiğini söyledi. Tekrar gelecekti. Çok sevindim sizinle tanıştığımıza dedi Esat. İstediğiniz zaman uğrayın. Gülümseyerek ekledi. Biliyorsunuz hep evdeyim. Kız kardeşiyle birlikte Turgut'u kapıya kadar getirdiler. Aysel elini uzattı, gülümsedi. Gene bekleriz. Tekrar geleceğim. Turgut o gece rüyasında Metin'i gördü. Metin bütün rüya boyunca Turgut'a kötü gelen garip gülümsemesiyle göründü. Derin anlamlar taşıyorum diyen ve insanın kanını donduran bir gülümseme. Turgut durmadan kendi kendine hayır o aptaldır, bu gülümseme sahtedir diye tekrarlıyordu. Sanki bu gülümsemeden korkuyordu da bu sözlerle kendine cesaret vermek istiyordu. Bir bakıma bu gülümsemeye de razıydı. Sanki birden bu gülümsemenin biteceğini, aslında bunun kötü sözlere bir başlangıç olduğunu biliyordu. Ve ne olursa olsun bu sözleri duymak istemiyordu. Selim gene ölmemişti. Metin evinde bir ziyafet veriyordu. Selim, Süleyman Kargı, Esat ve Turgut'un tanımadığı ya da hatırlayamadığı daha birçok insan vardı. Ankara'nın birbirine paralel, birbirine benzeyen küçük asfalt sokaklarından birinde tek katlı, bahçeli bir evde toplanmışlardı. Gece mi gündüz mü olduğu belli değildi. Pencerelerdeki kalın kumaş perdelerin hepsi kapalıydı. Odaların, salonların orasına burasına serpiştirilmiş sayısı sehpanın üstüne lambalar yerleştirilmişti. Bu ışık yetmediği için evin bazı yerleri karanlıktı. Metin'in ailesi çok kalabalıktı. Kız kardeşler, erkek kardeşler, anne, baba, teyzeler, amcalar, yeğenler, bitip tükenmez bir aile. Turgut eve ilk gelenler arasındaydı. Geldiği zaman ortalıkta tanıdık bir kimseye rastlamadı. Evde küçük bir telaş vardı. Kadınlar odalarda ve salonlarda hiçbir iş yapmadan koşuşup duruyorlardı. Metin sahte gülümsemesiyle hazırlıkları gözden geçiriyor ve yapılanları beğenmediği, gülümsemesindeki fark edilmesi güç değişmelerden anlaşılıyordu. İnsanların ve eşyanın üzerinde dolaşan sıkıntı verici bir gülümseme. Metin devamlı olarak bir şeyden şikayet ediyordu. Turgut uyandıktan sonra uzun süre bunu düşündü. Neden şikayet ediyordu? Sonra buldu. Evet, misafirlerin gecikmesinden şikayetçiydi. Zehpalardaki lambaların ışığı yetmediğinden kadınlar şamdanlar getirerek büfelerin, kitap raflarının, dolapların üstüne koyuyorlardı. Ne kadar çok eşya vardı. Turgut şamdanlar konuldukça evin aydınlanan köşelerine bütün dikkatiyle bakarak tanıdık bir yüz görmeye çalışıyordu. Metin'in akrabaları salonun çeşitli yerlerinde kümelenmişler, aralarında alçak sesle konuşuyorlardı. Hepsinde Metin'i kızdırmaktan korkan, ürkek bir tavır vardı. Duvarlar siyaha boyanmıştı ya da evin karanlığından öyle görünüyordu. Hayır, siyahtı duvarlar. Şamdanlar bile onları aydınlatamıyordu. Işıklı olmadığından tavan da görünmüyordu. Odalar, salonlar, ceviz kaplama mobilyalarla doldurulmuştu. Evin karanlığını artıran çarşı işi, koyu renkli mobilyalar, mumların, lambaların ışığında eşya derin ve heybetli görünüyordu. Metin arada bir ortaya çıkıyor ve akrabalarına çatıyor, misafirlerin gecikmesinden onları sorumlu tutuyordu. Son görünüşünde vaktin artık çok geç olduğunu, bu saatten sonra gelseler bile geri dönemeyeceklerini, bu nedenle onlara yatacak yer hazırlanması gerektiğini ileri sürdü. Akrabalar çok yumuşak başlıydı. Hemen arka odalara giderek küçük demir karyolaları salonlara taşımaya başladılar. Karyolalar Turgut'un bulunduğu salonun ortasından yan yana dizildi. Adım atacak yer kalmamıştı. Metin bir karyolanın üstüne oturdu ve Turgut'a bakarak konuşmaya başladı. Turgut bu sözleri çok iyi duyamıyordu. Fakat arada anladığı kelimelerden Selim'in merakla beklendiğini öğrendi. Anlaşıldığına göre Selim'in gelmesi zayıf bir ihtimaldi. Metin bu duruma çok sinirleniyordu. Sesini yükseltti. Yapacağım açıklamalar bakımından gelmesi gerek. Yoksa bu toplantının bir anlamı kalmayacak. Acı acı gülümsedi. Her zamanki gibi dedi. Her zaman dediğim gibi. Gelirse bütün durum aydınlanacak ve ben temize çıkacağım. Ama gelmeyecek. Beni bu zor durumda yalnız başıma bırakacak. Turgut da Selim'i görmek istediği halde gelmesinden çekiniyordu. Metin'in zor durumda kalmasından değil bu açıklamalardan korkuyordu nedense. Bu sırada kalabalığın içinden biri Turgut'a yaklaştı. Turgut baktı. Süleyman Kargı. Sonunda tanıdık biriyle karşılaşmıştı. Sıkıntısını Süleyman Kargı'ya anlatmaya başladı. Fakat değişik bir biçimde açıklıyordu bunu. Metin meydanı boş bulduğu için Selim'i çekiştiriyordu. Selim bir gelseydi bütün gerçek anlaşılacak ve Metin yerin dibine girecekti. Metin o kadar yakında duruyordu ki bu sözleri duymasından korktu ve Süleyman Kargı'yı salonun bir köşesine sürükledi. Birden Selim'i yanında gördü. Ona doğru ilerledi. Bu tatsız gidişe bir son vermesini istedi ondan. Selim onu görmüyordu. Gözlerini salonun ortasındaki karyolalara dikmiş Metin'i seyrediyordu. Turgut'un yanında durduğu büfe hareket etmeye başladı. Büfenin arkasında bir kapı varmış. Biri kapıyı itiyordu. Turgut yardım etti. Kapı açıldı. Aralanan kapıdan biraz sürtünerek Esat geçti. İçeri girdi. Turgut heyecanla ona atıldı. Ne söyleyecek? Selim hakkında ne söyleyebilir? Metin'den gene korkmaya başlamıştı. Esat, Selim onunla konuşmayacak dedi. Selim artık onun gibilerle hiç konuşmayacak. Aynı yanlışlığı bir daha yapmayacak. Burada olduğu halde ona görünmeyecek. Böyle insanlar Selim'i bir daha göremeyecek. O artık kendisini sevenlere görünecek yalnız. Gerçekten de Selim o sırada Metin'in yanı başında durduğu halde Metin onun gelmediğinden, kendisini boşuna masrafa soktuğundan bahsediyordu. Turgut, neden şimdiye kadar böyle hareket etmedin Selim diye söyleniyordu. Elbette onlarla ancak böyle başa çıkılabilirdi. Bugüne kadar nasıl görmemişti bu gerçeği? Metin gittikçe öfkeleniyor, Selim ise onun yanında durarak gülümsüyordu. Turgut sevinerek kendi kendine konuşuyordu. Esat kaybolmuştu. Yalnız onu sevenlere görünecek, yani ölmedi. Sevmeyenlerden kurtulmak için bulduğu bir çareydi demek. Bu işe aklı çok yattı. Uyandığı zaman hala gülümsüyordu. Uzun sürede aynı durumda kaldı. Daha güneş doğmamıştı. Hava aydınlanıyor, çirkin teraslar, uzun teneke bacalar, birbirine girmiş çatılar yavaş yavaş ışığa çıkıyordu. Pencerenin yanında duruyordu Turgut. Karısını uyandırmadan sessizce kalmış, perdeyi aralamıştı. Şehrin üstüne çirkinlik yığınları çökmüştü. İçinde herkesin küçük bir payı olan çirkinlikler. Mimarıyla, mühendisiyle, ressamıyla, yazarıyla bütün aydınların rahatsız olmadan bir köşesinde yer almaya çalıştığı, bir köşesine tutulmak için uğraştığı çirkinlikler. Her çeşit aydınıyla, yarı aydınıyla, okumuşuyla, kendini yetiştirmişiyle, korkağıyla, gerçek mücadelecisiyle, bu çirkin taş, beton, mozaik ve hepsinin üstünde sarı badanalı çatı katlarına tutunmaya çalışan şekilsiz kalabalık. Bankaya 10.000 koyup 2 yıl sonra 50.000 alangiller. Senin arkadaşların Selim. Benim arkadaşlarım da Turgut. Şimdi senin arkadaşların. Bir süre daha konuştu Selim'le. Ona giriştiği işin güçlüklerinden bahsetti. Selim'in arkadaşlarının Selim'i anladıklarından kuşkusu olduğunu söyledi. Onlarla yaptığı konuşmaları uzun uzun anlattı. Seni nereye kadar tanıdıklarını bilmiyorum. Belki de seni olduğundan çok başka türlü tanıtıyorlar bana. Kuşun kurdun elinde kaldım Selim. Bana onları daha önce tanıtmalıydın. Onlar hakkında bir fikrim olmalıydı. Karanlıklar içindeyim. Bu insanları ne kadar sevmiş olduğunu bile bilmiyorum. Hepsi de benim gibi belirli bir yönüyle tanıyorlar seni. Birçok Selim var ortada. Bunları nasıl birleştirsem, bunu yapabilmek için hangi kitapları okusam? Bana o güzel aydınlatıcı programlarından çizebilseydin. Salı günü ne yapmalıyım? Çarşamba günü nereye gitmeliyim? Perşembe günü hangi kitap okumalıyım? Ne zaman yemek yemeliyim? Ne zaman uyumalıyım? Arada boşluk bırakma sakın. Tehlikeli oluyor benim için. Rüyalardaki gibi hep benim yanımda ol. Yanlış bir söz ederlerse beni uyar hemen. Sağlığında seni dinlemezdim belki. Sen gene de alınıp hemen kaybolma. Yoksa ben de kaybolacağım. Kayboluyorum. Yaşamak ölmek gibi değil. Bazı zorlukları var bir kere. Daha çok tehlike karşısında insan. Çoğunlukta değiliz. Ezilebiliriz. Biz demeye hakkım var mı dersin? Seni, beni, senin insanların hep bir arada düşünebilir miyim acaba? Yoksa beni aranıza almıyor musunuz? Çabalarımı gelip geçici mi kabul ediyorsunuz? Çırpınışlarımın sizin ilgisi yok mu? Beni nasıl değerlendiriyorsun? Değerlendiriyorsunuz. Ben de başarılarımı bırakmalı mıyım yoksa? Söyle bana. Arkadaşlarının arasında bu meseleye benim gibi eğilen var mı? Yoksa bu bir yaratılış meselesi mi? Bazıları anadan doğmam öyledir. sonradan olmalar kabul ediliyor mu aranıza? Selim Don'a böyle bir mesele olmadığını, böyle bir ayrımın yapılmadığını, önce girenlerin sonra yakalayacağını, yeni girenlere öncelik tanınacağını anlattı. Böyle bir meselenin de insan sezmedikçe var olmadığını, elle tutulur bir gerçekliği bulunmadığını belirtti. Aralarına adam almakta güçlük çıkardıkları hakkındaki söylentiler doğruydu. Fakat tutunamayanların bu kadarcık bir titizlik göstermesi de yadırganmamalıydı. Sahtekarlar türemişti. Tutunamayanlara gösterilen bazı kolaylıklardan yararlanmak istiyorlardı. Ne gibi kolaylıklar Selim? Karısının sesini duydu. Ne yapıyorsun canım? Uykulu bir ses, güneşin doğuşunu seyrediyorum. Şantiyede işler çabuk yoluna girdi. Gene de bir gün önceki düzen bozulmuş dişe başladıkları sırada. Sevgili kardeşlerim, benim yokluğumu bütün kalbinizle duyduğunuzu belirtmek için çalışmanızın yalnız benim varlığıma bağlı olduğunu gösterdiniz. Her gün düzeni yeniden kurmamız aramızdaki bağlılığın güzel bir belirtisidir. Esat'ın sokağına geldiği zaman Esat için günün henüz başlamadığı aklına geldi. Bir an durakladı. Kahveye giremem ya, kaybedecek vaktim yok. Adımlarını sıklaştırdım. Kapıyı Esat açtı. Daha giyinmemişti. Turgut özür dileyici bir iki söz mırıldandı ve içeri girdi. Yukarı çıktılar. Orada daha rahat olurmuş. Elbette. Esat'ın odasına girdiler. Aysel yatağı düzeltiyordu. Turgut'u görünce gülümsedi. Dağınıklıktan biraz sıkılmış gibi özür diledi. Aysel'in daha çok kılığının düzensizliğinden sıkıldığını anladı Turgut ve görünüşü aldırmadığını göstermek için de gitti, odanın en rahatsız sandalyesine rahat bir tavırla oturdu. Karımdan sakladığım küçük bir yaşantı. Bu düşünceyi hemen unuttu. Onu daha rahat bir yere oturttular, yatağın üstüne. Esat giyinmek için dışarı çıktı, Aysel de kayboldu. Onların yanında çevresine bakmaktan utanıyordu. Arkasına yaslanarak odayı inceledi. Beyaz badanalı, çatlak duvarlar çıplaktı. Ne bir resim, ne bir takvim, ne de bir raf. Kapının arkasındaki çivilere Esat'ın elbiseleri asılmıştı. Biri koyu, biri açık renk iki takım. Küçük bir masanın üstünde kitaplar, üniversite kitapları. Bir tanesi açık duruyor. Bir iki sandalye, yerde bir kilim. Kahverengi boyalı ahşap tavandan çıplak bir ampul sarkıyordu. Selim'in oyunlarının mizanseni. Bir oda, sahnenin sağında bir kapı. Solda pencere, bir cumba. Sabah, oda yarı karanlık. Genç adam aynı zamanda yatak olarak kullanılan divanın üstüne oturmuş tavana bakmaktadır. Sessizlik. Kapı açılır, Esat girer. Giyinmiştir. Genç adama kahvaltı edip etmediğini sorar. Kapı tekrar açılır, Aysel girer. Elinde bir kahvaltı tepsisi tutmaktadır. Elbisesini değiştirmiş, saçlarını toplamıştır. Yüzünde hafif bir boya. Böyle daha güzel olmuştur. Genç adama kahvaltı etmesi için ısrar ederler. Yalnız bir çay içmeye razı olur. Esat kitapları bir yana iterek tepsiyi masanın üstüne koyar. Genç adama bardağını uzatır. Genç adam teşekkür ederek bardağı alır, divana oturur. Sessizlik. Aysel pencerenin yanına giderek perdeleri açar. O da yavaş yavaş aydınlanır. Esat kahvaltısını ederken konuşur. Esat gülerek, erken geldiğiniz için sokaklarda dolaşmadınız ya, benim bu tembelliğim yüzünden herkesin kendini suçlu hissetmesi doğru değil. Aslında bunun zararını ben çekiyorum. Erken kalkamadığım için çok imtihan kaçırmışımdır. Uyanamıyorum, ne yapayım? Oysa siz mühendisler erken kalkmalısınız değil mi? Turgut, erken kalkmakla iyi bir şey yapmadığını hissederek, mühendise bağlı. Esat kahvaltısını ederken Turgut onu seyreder. Konuşmadan Esat'ın kahvaltısını bitirmesini bekler. Sonra çekingen bir ifadeyle sorar. Turgut, bana bir gün önce sözünü ettiğiniz oyunlardan bahseder misiniz? Esat masanın önündeki sandalyenin yanından kalkar. Turgut'un yanına gelir, yatağın kenarına ilişir. Düşüncelerini toplamak ister gibi başını ellerinin arasına alır. Bir süre konuşmazlar. Sonra Esat ağır ağır anlatır. Selim ilk yıllarda üniversiteden çok sıkılıyordu. Birçok günler evden çıkınca doğru bana gelirdi. Ben giyinip tıraş olurken günlük programı çizerdim. Program onaylanınca yemek bakımından evdekilere yük olmamak için bakkaldan alışveriş etmeyi teklif ederdi hemen. Bunu aslında evdekilerle mümkün olduğu kadar az karşılaşmak için isterdi. O sıralarda evden aldığı harçlıktan başka geliri olmadığı için fazla parası yoktu. Ben bu ayrı yemek düzenine itiraz ederdim. Hep birlikte bir şeyler yiyebilirdik. Olmazdı. O zaman her gün gelemezdi. Kısa zamanda bu yemek düzenine de alıştım. Bütün düzenlere alıştım. Her sabah kapıyı açarak onu kimseye göstermeden yukarı çıkarma düzenine de alıştım. Bu düzenlerden biri bile herhangi bir nedenle bozulursa o gün için kafasında kurduğu bütünlüğün zedelendiğini hisseder ve uzun süre kendine gelemezdi. Odaya biri girse belli etmeden huysuzlanır ve tekrar yalnız kalıncaya kadar yaşamazdı. Günlük yaşantımızın ana çizgileri belli olduktan sonra ikimiz de ceplerimizi boşaltır ve ne kadar paramız varsa yarını düşünmeden ortaya koyardık. Masanın üstüne yığdığımız paralara bakarak aptal Kearney gibi gün geçmez bölmelerde yaşıyoruz diye sevinirdi. Günlük bütçe yapılır, yiyeceğe, sigaraya ben içmezdim, gidilecekse sinemaya, mizansen için kaçınılmaz masraflara uygun miktarlar ayrılırdı. Bütün bu işler gerçek bir ciddiyetle yapılırdı. Mevcut para, giderler hep ayrı yazılırdı. Bazen yazarken birdenbire gülümser, başını kaldırarak bizim kantindeki çocuklar ne düşünürdü beni görseler derdi. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde'in çocukluk yılları. Evdekiler yukarıda olup bitenlerle pek ilgilenmezlerdi. Ne yaptığımızı bilmezlerdi. Bu saatler ikimiz arasında titizlikle saklanan bir sırdı. Yalnız Aysel çocukça bir merakla bizi izlerdi. Selim onu da sabırsız bakışlarıyla odadan kaçırırdı. Büyük çocukların oyunlarını almadıkları, erkek çocukların aralarından attıkları küçük bir kız gibi mahzunlaşırdı Aysel. Benim de Selim'den çekindiğim için sırrımızı saklamam onu büsbütün meraklandırırdı. Sonunda Selim Aysel'in sessiz baskısına dayanamayarak kadınlarla başa çıkılamayacağını homurdandı ve Aysel de kabul edildi. Aysel'in ilk görevi bize yemek hazırlamak, ortalığı toplamak gibi esasa ait olmayan işlerdi. Bütçe düzenlendikten ve dengelendikten sonra bazen ertesi gün için yedek akçe ayrılırdı, Selim alışverişe çıkardı. Selim temizlik yapılmasına sinirlendiğinden o dışarı çıkınca Aysel odayı süpürür ve eşyaya düzen verirdi. Selim genellikle Aysel'in işi bitmeden onu suçüstü yakalar ve sahte bir gürültü kopararak kadınları bütün ciddi işleri sonunda ev işi biçimine sokmakla, bütün oyunları soysuzlaştırmakla suçlardı. Aysel bu saldırıları ciddiye alır ve gücenerek odadan kaçardı. Selim utanır ve sıkıntısını belli etmemek için Oscar Wilde'ın kadınlar hakkında söylediği iğneli sözleri tekrarlar, kadınlardan yakınırdı uzun süre. Onu ya istemediği kadar ciddiye alıyorlar ya da hiç aldırmıyorlardı. Sonra hemen unuturdu yaptıklarını. Başkalarına yaptıklarını hemen unuturdu. Başkalarına kötülük ettiğini hissetmenin acısına dayanamazdı. Bütün öfkelerimi öyle içten duyuyorum ki kimsenin alınmaması gerek bana. Bu yüzden ancak beni beğenebilirler diyerek şımarıkça gülerdi. Beni ya şımartın ya da kapı dışarı edin diye bağırırdı. Yarı içtenliğe dayanmam zor benim. Bir kişi mi kalacak? Tamam, bir kişi kalsın. Sonra gene bağırmaya başlardı. Ben günahkarım, bana vurun. O günlerde Dostoyevski'yi okuyordu. Sonra hemen mahzunlaşırdı. Ya bir kişi de kalmazsa? Yanıma oturur titrek bir sesle, kitaplar yüzünden çok acı çekiyorum Esat abi derdi. Sanki hepsi benim için yazılmış. Bu kadar insanı birden canlandıramıyorum. Hepsini birbirine karıştırıyorum, gülünç oluyorum. Odayı dolaşır dinleyerek. Ben rezilin biriyim ve rezilliğimi biliyorum. Selimciğim derdim, kendini bu kadar zorlama. Karamazovların bulunduğu şartlar altında değilsin. Oyuncağı elinden almış bir çocuk gibi suratına sardı. Peki ben etki altında kaldığımı, kitapların beni mahvettiğini nasıl anlatacağım? Anlaşamamaktan çok korkardı. Başkalarından ayrı hissettiğimi nasıl belirtsem, kimse bilmeyecek. Hiç olmazsa mezar taşıma yazın. Burada insanlara başka türlü hayran olan biri yatıyor. Ne türlü? Bir bilsem, ah bir bilsem. Beni tedirgin ettiğini düşünerek aşırı kibarlık oyununa başvururdu. Çantasından ders notlarını çıkarır, yatağın üstüne serer ve önce benimle ilgili değilmiş gibi yapardı. Sayfaların arasına gömülür, büyük matematikçileri oynardı. Sonra benim de büyük hukukçuları oynamamı isterdi. Büyük adamların yanında büyük adamlar bulunduğu için. Masayı hazırlar, kitabımı açar, kırmızı kalemimi üstüne koyarak önümde eğilirdi. Bu denemenin kısa zamanda sonuç vereceğini, benim 5-10 dakika sonra usanarak onun arzularına boyun eğeceğimi bilirdi. Kitabı kapayarak kalkardım. Peki Selim, ne istersen yapalım. Bana zor gelen işlerle başlardı. O halde derdi, hikaye yazalım. Hikaye defterimizi yatağın altından çıkarır, tozlarını temizler, uzatırdı. Bugünkü konumuz ihanet ve vicdan azabı. Sonra hemen yatağa oturur ve başını kaldırmadan sürekli yazardı. Ben yazarım, ben yazarım diye söylenirdi arada. Çünkü yazıyorum. Ben bir iki satır yazdıktan sonra yorulur, onu seyretmeye başlardım. İyi bir gününde ise bir sayfa kadar yazdıktan sonra bırakır ve yazdıklarını okurdu. İhanet ve vicdan azabı hikayesini hatırlıyorum. Çünkü bir hafta boyunca aşağı yukarı aynı şeyleri yazdı, yırttı. Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını okuyordu. Adam yüzlerce sayfa yırtıyormuş. Biz de kendi çapımızda katılıyoruz ona. Gorki'ye göre Tolstoy insana baktığı zaman bin gözü varmış gibi gelirmiş. Bizim bir sayfa yırtmamız gene iyi. Yazarlık konusunda ciddi görünmekten korkardı. İşi gülünçlüğe vurup kurtarıyorum kendimi derdi. Hikayedeki vicdan azabı canlı bir varlıktı. Yanılmıyorsam 4 ayaklıydı. Evet, daha önce 2 ayaklıymış da vicdan azabından 4 ayak üzerinde sürünmeye başlamış. Okurken elindeki kağıdı birden bırakır ve halının üstüne çömelerek vicdan azabını taklide başlardı. Dickens da kalabalığın önünde romanlarındaki kahramanları taklit ederek okurmuş kitaplarını. Bu yüzden epey para yapmış. Aynı zamanda 7 çocuk babası bir adam var hikayede. Dışarıda kar yağıyor ve adam aç. İçeride yalnız başına oturuyor vicdan azabı. Bir türlü pirzolasını yiyemiyor. Dışarıdaki adam yüzünden. Sonra şehvet kurbanlarından bir sahne giriyor araya. Onu pek iyi hatırlamıyorum. Galiba beyaz sakallı bir ihtiyar da kar altında bekliyor. Sonra vicdan azabı sahneye çıkıyor. Bu bölümün başlığı vicdan azabı sahnedi. Yedi çocuk babası adama bakabilmek için, onun çocuklarını doyurabilmek için sahne hayatına atılıyor vicdan azabı. Perde açılıyor, sahne boş. Soldan, kulisten bir adam görünüyor yerde. Adam yavaş yavaş sahneye çıkıyor sürünerek. Yedi çocuk babası adam da sağdan çıkıyor ve yerde sürünen adama eğilerek soruyor. Sen kimsin? Yerde sürünen adam son bir gayretle cevap veriyor. Vicdan azabı. Ve ölüyor. Piyes burada bitiyor. Hikayenin nerede bittiği belli değil. Çünkü Selim burada bıraktı. Yok, biraz daha yazdı galiba. Oldukça para yapıyorlar bu oyundan. Fakat baba parayı eve götürmüyor. Bir bar kadınına yediriyor. Burada gene şehvet kurbanlarından bir sahne giriyor araya. Pek iyi hatırlamıyorum sonunu. Oldukça uğraşmıştı. Esat sustu. Yorulmuştu. Bu hikayelerden sakladığınız oldu mu? Hayır. Giderken sayfaları götürürdü. Kimsenin bulamayacağı bir yere saklıyormuş. Polis peşimizdeymiş de. Belki gerçekten bir yere saklamıştır. Saklamalıydı. Nasıl razı oldu her şeyin kaybolmasına? Hiç iz bırakmamak gerekiyormuş, öyle söylerdi. Beni bulamayacaklar. Ne kadar uğraşsalar çözemeyecekler sırrımı derdi. Sonunda pişman olacaklar. İnsan müzesinde bir manken eksik kalacak. Bir biçim veremeyecekler bana. Vicdan azabından kahrolacaklar. Bir türlü bir biçime sokamayacaklar beni. Böylece intikamımız alınacak. Son yıllarda bir gün yazıları, mektupları saklamanın küçük burjuva romantizmi olduğunu söyledi ve eve gidince de kendi deyimiyle bir duygululuğa paydos temizliği yaptı. Bir çay daha içtiler. Güneşli bir gündü. Aysel saçlarını yıkamış pencerenin yanında kurutuyordu. Güneş ışınları saçlarını saydamlaştırıyordu. Saçlarını tarıyor, dağıtıyor, cama konan bir sineğin ön ayaklarını başına sürtmesi gibi. Yapmacıksız, sorumsuz. Selim onu sevmiş miydi? Bir ilgi duymuştur. Bu çeşit ilgilerini gizledi herkesten. Aysel'in bir takım ümitleri olmuştur. Ne olur sen de anlatsaydın Aysel. Onu sevdiğini, onun da sana taptığını söyleseydin bir masal gibi, bir oyun gibi. İnsanın içinden geçenler daha önemli değil mi? Daha gerçek değil mi? Başka gerçekler de var diyorsun. Onunla bir süre ilgilendim diyorsun. Benimle evleneceğini sandım. Selim'in benimle uğraşmasını, beni adam etmeye çalışmasını, bütün genç kızların anladığı gibi yorumladım. Bunun dışında sıkıntılı yaşantımızda gelip geçici bir yenilikti Selim. Onunla neden ilgilendiğimi anlamadı. Anlamıştır. Sonunu düşünerek cesaret edememiştir. Bilmiyorum. Oyunlarını onun sevdiği gibi sevmedim. Bütün bunları geçici bir heves sandım. Bundan korkmuştur Selim de. Böyle düşünmemden. Parlak bir geleceği vardı. İyi bir kısmetti benim için. Oyunlarına fazla düşkündü. Gereğinden çok sözünün eriydi. Böyle olacağını bilseydim bu oyunlara katılır mıydım? Ondan hoşlanıyordum ayrıca. İsteseydi her şey başka türlü olabilirdi. Kendini öldürmezdi belki.